Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Hepinize merhaba. Ahval Podcast'ın spor programı Efektif Pas'a hoş geldiniz. Ben Volkan Ayır. Bu haftaki programda geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zira geçen haftaki programı kaydettiğim anlarda henüz Olimpiyat Oyunları iptal edilmemişti, seneye ertelenmemişti. Fakat bunun üzerine bir varsayımdan bahsediyordum sizlere. Bir 4 haftalık çalışma grubu değerlendirme vakti istemişti Japonya'daki Olimpiyat Komitesi. Fakat daha hızlı bir şekilde bu konuyu çözmek için Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'la bir görüşme yaptı. Ve bu görüşmenin nihayetinde oyunların bir sene ertelenmesi kararı alındı. Ancak detaylı program ne zaman olacak henüz açıklanmadı. Farklı tarihlerden bahsediliyor, 4 çeşit. Fakat muhtemelen Avrupa'daki sporun da devam edeceği, yani yayıncılık açısından bahsediyoruz tabii ki burada. Ne düşünürsek yine aynı dönemlerde oynanabilecek gibi gözüküyor bu oyunlar. Oyunların ertelenmesi artık spor dünyasının tamamen bir durgunluğa girdiğinin son nişanesi oldu diyelim. Yani Ağustos'ta başlayacağını, Ağustos'ta değil ama 24 Temmuz'da başlayacağını düşünürsek Olimpiyat Oyunları'nın daha Ağustos'a Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 4 ay varken oyunların iptalini talep etti o Japonya kanadı ve iptal edildi. Yani 4 ay daha bu pandeminin çözülmeyeceği düşüncesi hakim Avrupa'da. Bu değilse bile 4 aylık süreç içinde ne olacağı belirsiz olan bu süreç içinde oynanacak müsabakaların iptal edilmiş olması da tabii ki takvimlerin kelebek etkisi de diyebilirsiniz, domino etkisi de diyebilirsiniz. Bu tür etkilerle birbirini bir zincir şeklinde etkilemesiyle iptal edildi. Tabii ki Sebastian Coe da bu konuda konuşma yaptı. Sebastian Coe da IOC'nin daha önceki başkanlarından ve eski de bir atlet kendisi. Böyle durumlarda tabii ki illaki kendisinin bir açıklaması alınır, bir fikri alınır. Tabii ki eski çok önemli bir atlet de olduğu için kendisi sporcuların bu durumdan nasıl etkilenebileceğine dair varsayımlar yapabilecek nadir insanlardan biri diyebiliriz açıkçası. Bu konuda yazımdan bahsetmiştim, hani sporcuların psikolojisi üzerine gazetelerde sayfa sayfa spor muhabirlerine, spor yorumcularına soru sorup cevap alıp bunu aktarmak pek mantıklı gelmiyor bana bugünlerde. Çünkü gerçekten sporcularla birebir görüşmeden, sporcuların günlük hayatındaki psikolojisini bile bilmeden, yalnızlığıyla nasıl başa çıktığını bile bilmeden bu süreçten nasıl güçlü bir şekilde ve sporunu devam ettirebilecek bir şekilde çıkabileceğini bilemeyiz. O yüzden de genel cümleleri duymak, genel yorumları duymaktansa mesela spor sayfalarında futbolu sevmemize neden olan, sporu sevmemize neden olan güzel sporcuların, güzel spor organizasyonlarının hikayelerine belki bu dönemde daha fazla yer vermek iyi olabilir. Zira birçok güzel hikaye var futbolda ama biz özellikle Türkiye'deki spor medyacılığı olarak hikayeciliğe fazla önem vermiyoruz. Hikayeden ziyade kim kime ne dedi, o onun ardından hangi dolapları çevirdi, o hangi transferi gerçekleştirirken kimi kandırdı, kimden nasıl para aldı, devlet ona yardım ediyor mu, onun amcasının, akrabasının kuzeniyle gerçekleştirdiği menajerlik, kurduğu şirketin üzerinden futbolcular birbirine aktarılmış, satın alınmış, para temizlenmiş, aklanmış gibi durumlar daha çok spor medyasındaki haberlerin bazıları. Sebastian Coe'ya dönersek de hani zihinsel bir çöküntüye uğrayabilir sporcular diyor açıkçası. Çünkü belli olmuş, kurulmuş bir plan var sporcuların Olimpiyat Oyunlarına kadar kendi performanslarını arttırmak üzere. Şu anda mesela programlarının belli bir kısmına gelmiş olan sporcular bunu tekrar gözden geçirmek zorunda kalacak. Belki yaşlarının bir kısmını 30-32 yaşlarına gelmiş sporcular geri kalan kariyerlerinde bu olimpiyat oyunlarının da ertelenmesi sebebiyle devam etmek istemeyecekler. Daha erken karar alacaklar. Belki çok tesadüf ama hani belki de koronavirüs etkisiyle şu anda mesela Inside the Games isimli bu tür alternatif futbol dışındaki spor oyunlarının haberlerini veren siteye baktığımda Mart ayında 3 tane biatlon sporcusu emekliliğini açıklamış. Tabii denebilir ki zaten biatlonda 30 gibi bir yaş barajına geçildiğinde bu tür şeyler normaldir. Birçok sporu bir arada gerçekleştirmek zorunda kalınan bir spor dalı tabii ki biatlon. Bunu da böyle düşününce işte Liechtenstein'lı biatloncu olmayan dediğim gibi tam da onu arıyordum. Alp disiplini kayakçısı Tina Weirater 30 yaşında mesela emekliliğini ilan etmiş. Liechtenstein'lı sporcu 30 yaşında kariyerini tamamlamış. Tarihe bakıyoruz. 29 Mart'ta açıklamış bunu. Tabii ki bir tesadüften de ve güzel de bir hikayeden bahsediyor burada. Mesela biraz önce önerdiğim gibi sporcuların güzel hikayelerini yazmak iyi olabilir. Şu haberden mahrum kaldığımız ya da nasıl diyelim sporun aktif şekilde icra edilmediği dönemde sonuç ve skor ve maç yorumu, maç analizi yapamadığımız bu günlerde belki bu hikayeler bizlere futbolu, sporu, bu spor tutkusunu sevdirmeye gerekçe olabilecek hikayeler. Tina Weirater geçtiğimiz hafta bir Instagram paylaşımı yapmış. Instagram paylaşımında da 3 gün önce yapmış bu paylaşımı. Instagram paylaşımında kendisine bir piramit çizdiği görseli paylaşıyor. Uzun süreli, orta vadeli ve kısa vadeli hedeflerini belirlemiş. Mesela burada neler yazıyor? İşte derin bir koordinasyona başlamam lazım diyor. Kısa süreli hedef olarak. İşte aynı iki bacağımı da aynı şekilde güçlendirmem gerekiyor diyor. Dünya Kupası puanları almam gerek. Mesela 2008-2009 sezonunda o kısa süreli planlar olarak bu böyle bir yazmış. İşte Avrupa şampiyonalarında ilk 5'e girmek, iki farklı alt disiplini kayak yarışlarında yazmış buraya. Ve en tepeye de olimpiyat madalyası, dünya şampiyonası madalyası, 3 farklı alt disiplininde dünya şampiyonluğu ve kristal küre ödüllerini kazanmayı hedef koymuş kendisine Tina Weirater. Ve bu kağıdı bulmuş geçenlerde bu baskı içinde bulunduğumuz belki de koronavirüsü sebebiyle yaşadığımız izolasyon günlerinde 17 yaşında yazmış bunu. Kendisi şu an 30 yaşında yani 13 yıllık bir kendine plan hazırlamış. 15 yıl önce ya da 13 yıl önce her neyse Tina'nın bu planları gördüğümüz üzere tutmuşa benziyor ve bu paylaşımlarında da kendisi diyor ki ben bu kağıdı buldum ve baktım ki birçok hedefime zaten ulaşmışım. Hedeflerime ulaşmış olmamın da getirisiyle diğer yandan da çok sürekli bir şekilde diz ameliyatı geçirmiş olması da bunda etken. Açıklamasında Instagram'da bunlardan da bahsediyor. Eğer bu tür bir koronavirüsü salgını olmasaydı bir basın toplantısı da düzenlemek niyetinde olduğunu ancak içinde bulunduğumuz bu günlerden dolayı bunu gerçekleştiremediğinden bahsediyor. Evet, sporda zirveye ulaşmak için insanın kendisine koyduğu hedefleri de çok küçük yaşta belirlemesi lazım. Tina'nın bu örneği bana bunu aktardı, anlattı açıkçası. Kendine hedef koyarak çalışmak sadece spor alanında değil her alanda her zaman herkesi çok daha motive, disipline bir şekilde çalışma hayatında daha ileriye götürebilir. Eğer bu tür hevesleriniz, hırslarınız varsa mesela şu günlerde de aslında bu tür hedefler belirleyerek ev ofis olarak çalışan arkadaşlara önerimdir. Adımları veya çalışmalarını veya günü geçirmelerini diliyorum, öneriyorum. Ben yıllardır home office çalışan biri olarak her zaman önümde haftalık planım ve yapılması gereken ana şeyler panoda yazılıdır gün gün. Spor müsabakası için akreditasyon günü yaklaşıyorsa bunları her zaman yazarım. İşte ne bileyim hangi yazıyı ne zaman göndermem lazım gibi notlar da her zaman önümde durur. Tabii ki koronadan kaynaklı mı değil mi bu tür bir net bağlantı kuramasam da kurmak belki de tam gerekmese de bugünlerde olmuş olması biraz da işin bahanesi gibi gözüküyor. Bir başka efsanevi biathlon sporcusu olarak spor dünyasında isminden bahsedebileceğimiz kış olimpiyat oyunlarının önemli isimlerinden bir sporcu Martin Fourcade de 13 kere dünya şampiyonu olan bu isim spora veda ettiğini açıkladı 14 Mart 2020'de. Aslında 2018'de de oyunu bırakabilirdim ama birazcık daha takip et, birazcık daha devam etmek istediğimi hissettim diyerek spora 2018'den sonra da devam ettiğini düşünüyor. Yani biraz hani buradan bağlarsak 2013-2018'deki oyunlardan sonra bırakabilmiş ya da bırakmış olmayı düşünen bir sporcunun 2020'deki koronavirüs sürecinde sokağa çıkmadan, dağlara gitmeden, kayak yapamadan, antrenman yapamadan hayatına devam etmek durumunda kalan bir sporcunun, özellikle de biathlon sporcusunun bu durgunluktan belki de etkilenip sporu bırakmaya karar verdiğini söyleyebiliriz. Yani bu tür biathlon sporunu yapan, bu tür fiziki gerekliliğin güç, fizik gücü gerekliliğinin yüksek olduğu sporlarda bu tür kısa molalar bile kariyeri, kondisyonu çok sert bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden de Fransız sporcunun Martin Fourcade'nin emeklilik kararına bu şekilde yaklaşabiliriz. Yine aynı şekilde Finlandiyalı bu sefer de bir biathlon sporcusu Kaisa Makarainen, o da spora veda edenlerden bir tanesi. Finlandiya'da son olarak COVID-19 virüsü gölgesinde kapalı kapılar ardında, yani seyircisiz bir şekilde gerçekleşen şampiyonlarını ardından o da 37 yaşında spora veda etme kararı almış. Bu tür şeyleri de beraberinde getirecek. Yani bu tür 3 tane örnek bir araya geldiği için sizlere bundan bahsetmek istedim. Bu arada mesela artık 33 yaşında olan bir şekilde kendi fiziğini sürekliliğin de getirisiyle birlikte Premier Lig veya La Liga veya Serie A seviyesinde tutabilen sporcular bu aradan etkilenip belki de spora veda etme kararını alabilirler. Belki de Santi Cazorla mesela hiç istemediği bir şekilde şu anda sporu bırakma aşamasında olabilir. Gerçi düşündüğümüz zaman bu sezon sonrasında bırakacaktı. Çünkü çok büyük, Arsenal'de oynarken çok büyük sakatlıklar yaşadı. Şu anda Villarreal'de parladı. Eski takımında müthiş bir performans gösteriyor. Bu performansıyla İspanya milli takımına kadar da çıkmıştı. Hem bir onur edilmişti bu mücadelesinin karşılığında diyebilirim. Ama artık mesela o da belki de kariyerinde hani bir futbolcu son yılını ne kadar iyi geçirebilirse o kadar geçirdiği bir yılda spora bir tatlı veda edemeden veda kararı, emeklilik kararı alabilir. Bu tür şeyleri izleyeceğiz önümüzdeki dönemde. Öyle gözüküyor. Emre Belözoğlu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Her ne kadar Fenerbahçe sezon olarak çok iyi gitmiyor olsa da en azından tamamlanmamış bir sezonla Emre Belözoğlu da futbola veda edecek olabilir. Aynı şekilde Burak Yılmaz bu şekilde futbola veda edebilir. Gökhan Gönül'ün devam edeceğini hala görüyoruz, duyuyoruz. Belki Atiba Hutchinson diyecek ki ben bırakacağım bu sezonu bitirip ondan sonra kendi fiziğimi değerlendirecektim diye düşünecek. Ve bu sezon böyle bitince önümüzdeki sezonda ne zaman başlayacağını bilemeyeceği için belki de bir şekilde kendi vatandaşlığının olduğu ve herkese parasını ödeyeceğinin sözünü verdiği Kanada'ya gitmeyi bile düşünüyor olabilir Atiba Hutchinson. Belki kulüplerde yakında bu tür şeylere izin verecektir. Atiba dönmeye de bilir Kanada'ya. Belki hiç gitmiştir çoktan. Ben eğer atlamışsam o kısmı. Şu anda biraz doğaçlama olarak aklıma geldi bu olasılık. Ama futbol başta olmak üzere spor dünyasını bu tür haberler bekliyor. Bizi bekleyen bu tür hikayelerin yanında diğer yandan da bağış hikayeleri geliyor. Geçtiğimiz haftaki yazımda ve cumartesi günkü yazımda da spor dünyasının ekonomisinin büyümüş olmasından ve paraların artık o büyük ekonomideki paraların hak ettiği yeri halka ulaşıyor olmasından bahsetmiştim. Geri döndüğünden bahsetmiştim. Son yazımda da o büyüyen ekonominin bir anda nasıl çöktüğünü, içinin söndüğünü, bir anda hava kaybettiğini yazmaya, sizlere kelimelerle aktarmaya çalışmıştım. Şimdi benzer bir hamle diyebiliriz buna da. Formula 1 takımları, özellikle İngiltere tabanlı olanlar ortak bir karar ve bir proje başlattılar. Proje Pit Lane diyorlar buna. Haas, McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull Racing, Renault ve Williams, bunların hepsinin merkezi Birleşik Krallık'ta. Şimdi Red Bull filan. Tamam, Avusturya'da da hani Red Bull'un racing'i nerede? İngiltere'deymiş. Krallık'ta yani. Red Bull'un içecek ve muhasebesi hocam Avusturya'da. Neyse, bu 7 takım biliyorsunuz çok büyük aslında. Mühendislik, makina şirketleri. Arabalar ne? Birer makina. Bu firmalar, şirketler bir araya gelerek koronavirüs tedavisi sürecinde kullanılan o ventilatör denen akciğerlerin daha iyi çalışmasını, virüsün vücuttan atılması sırasında ciğerleri iyileştiren aleti yaratmak, üretmek için bir girişimde bulunduklarını, bulunacaklarını açıklamışlar. Bu da gerçekten önemli bir adım bu sporla mücadele eden, bu sporda yer alan unsurların yaptığı adımlar olarak öne çıkıyor. Bu tür yardımlar gibi tabii ki bağışlar da var. Bağışlardan veya fedakarlıklar da var. İşte Juventus sporcuları mesela bağıştan ziyade, ki sporcular da bireysel bağışlarını yapıyorlar bunu ayrı. Mesela Juventus'lu sporcu Merih Demiral, yanılmıyorsam 2000 ailenin destek ihtiyacını karşılamayı üstlendiğini açıkladı. Haluk Levent'in yürüttüğü Ahbap Derneği'nin projesinde. Bu tür gelişmeler var. Juventus'tan Merih'i atlamışken Türkiye'den de işte Adem Büyük önemli maddi destekte bulundu. Tuncay Şanlı işlettiği otelin kapılarını sağlık çalışanlara ücretsiz olarak açtığını söyledi. Birçok futbolcunun paralarını bağışlaması bekleniyor futbolculardan. İlkay Gündoğan da bu konuda Sky değil SDF'in spor programına katıldı ve tabii ki kesinti yapılmanın beklenmesi normal. Ancak herkesin buna uymasını beklemekte biraz ütopik gibi bir açıklamayla, tamamen politik doğrucu bir yaklaşımla soruyu cevapladı. Manchester City'de böyle bir şey olursa İlkay herhalde çok fazla kesintiyi yapmaz gibi mi gözüküyor diyeceğim, ama yapar, o yapar. Sadece yapmayan arkadaşlarımıza da çok fazla kızmayın demek istediğini ben düşünüyorum. Sonuçta herkesin bir yaşam standardı var. Türkiye'de Profesyonel Futbolcular Derneği var. Ve o da futbolcuları bağış yapmaya davet eden bir açıklama yapmış. Ben anlamıyorum açıkçası Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nin şu andaki bu açıklamasını. Bu konuda tabii ki futbolcuları davet etmek çok önemli. Ancak sesini çıkarmış olduğu bu konuda insanların duymasını sağlayacak şekilde yaptığı bu çağrıya bakıyorum. Diğer yandan da koronavirüs öncesi futbolcuların futbol oynatılmak zorunda olması olduğu durumda attığı adıma bakıyorum. İkisi birbiriyle çelişiyor. Yani tamam, futbolculardan bağış yapmasını isteyebilirsiniz, zaten bu bir birlik çağrısıdır vesaire. Ama futbolcuların oynanmak zorunda bırakıldığı dönemlerde yaptıkları katkıyı biliyorum. Birebir iletişimde olduklarını da biliyorum. Ama bu kadar seslerini çıkarmadıklarından bahsediyorum. O onların tabii ki kurumsal olarak verdikleri bir karar ve attıkları bir adım. Ancak yani Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği bu konuda futbolculara çağrı yapıyor. Tabii ki bütün kamuoyu da yapıyor, medya da yapıyor, ama futbolculardan Bu konuda yüksek meblağlar verdiler ya da vermediler diye eleştirmek ya da onlardan bir bağış yapması beklentisi içine girmek bence çok da doğru değil. Çünkü belki Süper Lig'deki takımlarda oynayan futbolcular bugüne kadar kulüplerinden yeteri kadar para alabildiler ama yani ikincilik, üçüncülük futbolcuları da var bu işin içinde. Onların ne zaman paralarını aldıklarını bilmiyoruz. Onlar da paralarını alamayanlar arasında. Çokça zaman ülkede gördük. Bundan önceki yıllarda kulübe icra geldiği için kulübün televizyonunun masasını alan polis ekipleriyle kavga eden futbolcular vesaireler oluyordu ya da kulüp çalışanları. Sanmayın ki koronavirüs olduğu için koronavirüs öncesinde bütün futbolcuların parası ödendi de futbolcuların cebinde para var ve bunları rahatça bağışlayabilirler. Hayır, böyle bir durum yok. Elbette ki bağışlayanlar olacaktır. Ama bağış söyledi yani isminden de belli. Gönlünden kopan bir parça, bin parça neyse onu bize bağışlayabilirsin denir her zaman. İnsanın gönlünden ve tabii ki ekonomik gerçeklerinden ne kadar kopuyorsa o kadarını vermesi her zaman bağışlama süreçlerinde en doğrusudur. Futbolcuların yaptığı bu hamlelerde Zlatan İbrahimovic de kendisi bireysel olarak Milano'da şu anda kariyerine de devam ediyor. Oradaki San Raffaello hastanesine 100 milyon pardon 100 bin euro bağışladı. 1 milyon euro toplama hedefiyle bir hastaneye bağış kampanyası başlatmıştı. Zlatan İbrahimovic de geçtiğimiz hafta. Almanya milli takımı da 2,5 milyon euro bağışladı bu tür çalışmalara. Emre Can ise Dortmund forması giyen futbolcu bu açıklamayı yapmıştı. 2,5 milyon euro bağışlamaya karar verdik diye açıklamayı yapan isimlerden bir tanesi o da. NBA'de ise daha önce de Golden State Warriors'ta 1 milyon dolar bağışladı. Bunu geçen hafta da söylemiştim yanılmıyorsam. Bayern Münihli Javi Martinez farklı bir destekte bulunmuş. Onun yönettiği, sahip olduğu futbol okullarının boş alanlarını koronavirüsle mücadele sürecinde alana ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına açmış. Çeşitli çadırlar açık havada kurulmuş. İspanya'daki futbol kampında Javi Martinez de bu tür bir destekle futbol dünyasında koronavirüsle mücadelede yer alan sporculardan bir tanesi. Romelu Lukaku İtalya'da ırkçılığa uğrayan futbolculardan bir tanesi. O da koronavirüsle mücadele sürecinde maddi destekte bulunmakta geri kalmayanlardan, kendini geri çekmeyenlerden bir tanesi. Evet, koronavirüsün etkisinde geçen günlerde spor dünyasında olan biten çeşitli haberler bu şekildeydi. Ahval Podcast'te Efektif Pas'ı dinlediniz. Bana ulaşmak için twitter.com/taksimvolkanagir ya da twitter.com/taksim Efektif Pas adreslerini kullanabilirsiniz. Ben Volkan Ayır. Ahval Podcast'ten Efektif Pas'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşene dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.